Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programı ile karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün demokrasi konusunu ele alacağız. Demokrasinin menşei, demokrasi rejiminin zaafları, faziletleri, bu konular üzerine mülahazalarımız olacak. İnşallah haftaya da bu konuya tekrar devam etmek istiyoruz. Haftaya da İslam ve demokrasi konusunu ele almış olacağız. Hiçbir rejim kendiliğinden mutlak surette ne iyidir ne de fenadır. Esas olan onu kullanacak insan ve ahlak yapısı. Bütün rejimleri neticede insanlar ortaya koyuyorlar, yürütüyorlar. Onların ruh ve ahlak yapısı da bir yön veriyor. Bu manada demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında elverişli bir hukuki müessese olarak duruyor, uygulanıyor şu an dünyada. Dayandığı temeller işte insanların, toplumların kendi kendini idare etmesi, eşitlik ve hürriyet prensipleri üzerine bu idarenin inşa edilmesi olarak görüyoruz demokrasiyi. Tabii diğer birçok ideolojik, toplumsal, politik sistemlerde olduğu gibi demokrasiyle alakalı da bir Greco-Roman ve Avrupa menşei söz konusu ya da bu söz konusu ediliyor. Bunun işte eski Yunan'da, kent devletlerinde ortaya çıktığı, daha sonra Avrupa'da şekillendiği ve dünyaya yayıldığı iddiası var hocam.
Evet.
Hocam, ben buradan başlamak istiyorum. Gerçekten insanların kendi kendini idare etmesi, toplumların kendi kendini idare etmesi, bu eşitlik ve hürriyet meselesi ve buna bağlı olarak işte medeniyet, hak, hukuk kavramları gerçekten eski Yunan ve Avrupa menşeli midir? Buradan bir başlayabilir miyiz? Yani demokrasinin evet. Temeli nereye dayanıyor hocam?
Evet. Şimdi tabii her bir kavramın, görüşün tarihle temellendirilmesi belli bir kurguyu içeriyor. Her kurguda bir takım yanlışlıklar, bir takım mitler, bir takım mitolojiler olduğu gibi burada da ciddi mitolojiler var. Avrupalı siyaset bilimciler, Batılı siyaset bilimciler demokrasiyle ilgili yaklaşımları ortaya koyarken çoğunlukla böyle ona bir tarihsel kurgu oluşturmaya çalışırlar ve bu tarihsel kurguyu da genellikle evrimci bir bakış açısıyla yaparlar. Grek'ten başlatırlar, daha sonra Roma ve arkasından da modern Avrupa gelir. Dolayısıyla demokrasi Avrupa'da ortaya çıkan, Avrupa'da gelişen ve Avrupa'da en kristalize olmuş biçimiyle varlık gösteren bir siyasi durum olarak analiz edilir. Bu ciddi bir yanlış bir mitoloji, çünkü Grek bütünüyle Batı değildir. Grek önemli ölçüde hem Doğu hem de Batı'yı içerebilen, işte Grek coğrafyasına baktığımız zaman Ege, Anadolu, Mezopotamya ve Ege ile beraber oluşan bir dünyadır. Henüz daha o zamanlar bir Avrupa'dan bahsetmek mümkün değil. Modern dönemde algıladığımız Avrupa coğrafyasıyla özellikle o dönemlerde pek varlık gösteren bir yapı değil. Dolayısıyla Grey batıyla, bütünüyle batının tarihsel bir temeli olarak yorumlamak modern bir bakış açısıdır. Modern dönemde Avrupalıların kurduğu bir kurgulamadır. Bu demokrasi için de öyledir. Ayrıca demokrasi sadece Grek'te ilk defa Grek devletlerinde ortaya çıkmış bir şey değil. Ondan öte Mezopotamya'da karşımıza çıkıyor. Mesela 1943 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bilim adamı bunu kanıtladı ve primitif demokrasi, ilkel demokrasi adıyla da kitaplaştırdı. Ve milattan önce 3000 yılında Mezopotamya'da İlk defa işte meclise dayalı iki şehirde, Ur şehrinde ve Kış şehrinde, kentlerinde meclislerin olduğunu, bu meclislerde yaşlılardan ve askerlerden oluştuğunu, savaş alma konusunda kararlar aldıklarını ve Gılgamış Destanı'nda yine o dönemin yazıtlarında bunları okuduklarını, bunları okuyarak önümüze koydular. Dolayısıyla işte istişareye dayalı olan, mecliste oluşan, belirli kararların ortaya çıkmasıyla somutlaşan, Hammurabi yasalarıyla var olan, bütün bunlarla beraber ilkel biçimiyle bir demokrasinin ilk Greklerde değil Mezopotamya'da ortaya çıktığı kanıtlanmış oldu. O nedenle demokrasinin tarihini sadece Avrupa üzerinde okuyup evrimsel bir biçimde en gelişmiş haliyle de çağdaş Avrupa'da karşımıza çıktığını söylemek çok doğru bir okuma değil. Demokrasiyi tekli bir biçimde okumak da doğru değil. Demokrasinin farklı biçimleri vardır. Farklı demokrasi biçimleriyle karşılaşıyoruz. O nedenle çoğul demokrasi kavramını kullanmamız daha doğru. Mezopotamya'daki demokrasi, Greklerdeki demokrasi, Roma kentlerindeki demokrasi, hatta deyim yerindeysem ben şahsen kullanıyorum, hadi tırnak içinde kullanalım. Medine demokrasisi kent bağlamında Hazreti Muhammed'in işte ilk defa Arap toplumunda istişareye, meclise yer vererek orada kölelere de, kadınlara da, zenginlere de, fakirlere de, herkese yer vererek katılıma dayalı bir yönetim ortaya koymuş. Hatta Hazreti Muhammed'in milattan sonra 6. yüzyılda ortaya koyduğu bu kent yönetimi bütün tarihsel dönemlerde günümüze kadar yöntem olarak diyoruz, siyasal yöntem olarak diyoruz, kanun veya norm veya fıkıh olarak demiyoruz, siyasal yöntem olarak çok üst düzeydedir. Çünkü milattan sonra 5. yüzyılda, 6. yüzyılda uygulanan bu yönetimde dediğimiz gibi kölelere danışılıyor, kadınlara danışılıyor, muhacirler, ensarlar, farklı kabileler, bütün bunların katılımına dayalı bir yönetimle karşılaşıyoruz. Mesela Hazreti Muhammed Rıdvan biatında 1500 civarında sahabe var. Bu sahabelerin içinde fakir olan var, zengin olan var, kadın olan var, erkek olan var, köle olan var, efendi olan var. Hepsiyle de görüşüyor, hepsiyle de biatleşiyor. O, her bir biatleşme aslında bir katılımı anlatıyor kendi tarihsel dönemi içinde. Bununla baktığımız zaman bu siyahların, kölelerin, fakirlerin, kadınların siyasal katılımda yer aldığı durum hiç tarihte rastlanmamış bir durumdur. Hazreti Peygamber'in yaptığı bu durum.
Evet.
Bunu ancak biz ta 1970'lerden, 60'lardan sonraki demokrasilerde görüyoruz. Çünkü 60'lara kadar bütün Avrupa ülkelerinde bile kadınlar tamamıyla katılmıyor siyasete. İşte bütün farklı kesimler katılamıyorlar. Örneğin Grek demokrasisi dediğimiz milattan önce 4. yüzyılda uygulanan işte Perikles'in özellikle açıkladığı ve Perikles'in söylemlerine baktığınız zaman hakikaten katılım vurgusu, ahlak vurgusu çok evrensel hakikate yakın şeyler. Ama buna rağmen yine de orada kentte belli sayıda insanlar yönetime katılıyorlar. İşte erkek olacak, ondan sonra beyaz olacak, mülkiyet sahibi
seçkinci,
olacak.
Seçkinci yani.
Ve o sitenin uzun süre yaşayan kişisi olacak. Mesela muhacirse olmaz. Sitenin dışında yeni gelip orada mukimse. Kadınsa olmaz. Siyahsa olmaz. Mülkiyeti yoksa olmaz. Dolayısıyla bu çok azınlıkçı, çok elitist bir demokrasi uygulaması. Bu Roma cumhuriyetlerinde de karşımıza çıkıyor. Republic olarak, cumhuriyet olarak karşımıza çıkıyor. İtalyan kent devletlerinde ortaya çıkıyor. Zaten tarihte büyük ölçüde demokrasiler kent demokrasisi olarak var oluyorlar. Kentler bağlamında karşımıza çıkıyorlar. İdeal yönetimler tarih boyunca hep kentler bağlamında savunulmuştur. Platon'un kitabına baktığımız zaman işte Kallopolis güzel kent, devlet diye tercüme edilmiş.
Evet.
Veya işte Farabi'nin kitabına baktığımız zaman Medinetül Fazıla, faziletli kent. Dolayısıyla her düşünür, her siyaset bilimci ideal düzenini bir kent bağlamında ortaya koymaya çalışıyor. Tarihte de hakikaten bu şekilde okuduğumuzda aslında bizim Müslümanlar olarak ideal kentimiz Medine kentidir. İdeal dönem Asr-ı Saadet dediğimiz Hazreti Muhammed dönemidir. Ve oradaki yönetim de dediğimiz gibi hakikaten Bugünkü demokrasiyle mukayese ederek tartışma yoluna gittiğimiz zaman siyaset bilimi açısından çok bir üst aşamayla karşılaşıyoruz.
Evet.
Sonuçta tarihte farklı demokrasi tecrübeleriyle karşılaşma imkanımız var. Bunlarla karşılaşıyoruz.
Evet. Hocam, programımızın ikinci bölümünde ben biraz Türk demokrasisini konuşalım istiyorum. Evet. Öncesinde, yani bu bölümde bir sorum daha olacak size. Cumhuriyetle demokrasinin ne farkı var hocam? Mesela evet. Bazen biz demokratik olmayan cumhuriyet diyoruz. Yani evet. Demokrasiyi cumhuriyete sıfat yapabiliyoruz. Yani bu manada işte oligarşik cumhuriyetlerden bahsediliyor. İşte bugün Orta Doğu'da, Asya'da, Latin Amerika'daki bir takım cumhuriyetlerin böyle olduğu varsayılıyor. İşte sosyalist cumhuriyetler, evet. Bir partiye dayanan cumhuriyetler. İşte İran gibi dini cumhuriyetlerden bahsediliyor. Bir de demokratik cumhuriyetler de var. İşte burada bir takım ayrımlar söz konusu. İşte cumhuriyetlerde bir merkezi bir hukuk sistemi vardır. Devlet sürekli korunur. İşte demokrasi, halbuki demokratik cumhuriyetlerde toplum devlete karşı konur. İşte cumhuriyet monisttir. İşte homojen bir toplum yapısı ister ki bir ideolojiye dayandıracağı için o insanları eğitimle tek tipleştirmeye çalışır. Halbuki işte demokrasi daha çoğulcudur. Farklı kesimlerin siyaset yapmasına izin verir. Bu siyasetle birlikte iktidara gelme, başa gelme şansları da vardır. Bu manada cumhuriyetle demokrasinin ne farkı var acaba hocam?
Ya belki müsaadenizle önce kısaca demokrasiyi bir tanımlamamız gerekiyor. Yani her tanım bir dışlama ve bir içerleme kapsıyor ama tanımdan çok demokrasinin ortalama üzerinde uzlaşılan parametreleri nedir? Onları söylemek gerekiyor. Demokrasi öncelikle seçimle belirlenmiş memurlardan oluşan bir yönetim demek. Memurlar derken yani yönetimi en üst düzeyde temsil eden, yargıda, yürütmede, yasamada, bunların seçimle gelmesi ve yine seçimle değiştirilmesi. Dolayısıyla seçimler çok önemli. Çünkü seçimler iktidarı temsil eden insanların mutlaklığını tartışma konusu yapıyor. Onların mutlaklığına değil de onların değişirliliğini gündeme getiriyor. Böylece uzun süre iktidarda kalmada yozlaşma durumlarını her seçim döneminde yenileyerek düzeltme imkanını veriyor seçimler. Seçimlerin özgür, adil ve eşit bir biçimde yapılması, yani seçime herkesin katılması, köleler, işte diyelim bugün köleler yok, işte fakirler, zenginler, doğudakiler, batıdakiler, kadınlar, erkekler. Siyasal eşitlik burada önemli. Siyasal eşitlik yani insanlar doğuştan, insan hakları ile ifade edildiği gibi doğuştan herkes özgürdür.
Bu doğru bir şey midir hocam? Yani demokrasinin bir zaafı gibi de bu lanse ediliyor. Ama yani hepimiz eşit miyiz? Hani meşhur bir şey vardır, dağdaki çobanla işte şehirdeki aydının oyunu bir kabul ediyor demokrasi.
Evet, evet. Bu çok bir, temel bir şey.
Bu zaaf mıdır, fazileti
bu
midir
bence
demokrasinin?
Bence bu çok faziletli bir şey. Çünkü tarih içinde çoğunlukla insanlar eşit olarak tanımlanmamış. Siyaset etmenin daha çok soyca yüksek olan insanların işi olduğu veya işte üst düzeyde asker olan, üst düzeyde bürokrat olan, çok zengin olan aristokratların işi olduğu söylenmiştir. Ve toplum kendisini yöneten insanlar konusunda söz söyleme hakkına sahip olamamışlardır. Yönetenler istedikleri gibi yönetmişlerdir. Eğer tabii o İslami işte adalet kısmı yoksa, burada bir norm durumu var. Sadece yürütmeden biz bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasal eşitlik insanların yönetim konusunda eşit olduğunu, zengin fakir, siyah beyaz, kadın erkek ayrımına gidilmeden herkesin kendisi üzerinde etkili olacak kararları alan kişiler konusunda irade beyanında bulunabilecekleri, etkide bulunabilecekleri ifade ediliyor. Bu önemli bir şey. Vatandaşlık kavramı da budur zaten. Çağdaş vatandaşlık kavramı. Aslında biz Hazreti Peygamber'in veda hutbesine baktığımız zaman orada da bunu görüyoruz. İnsanlar diye hitap ediyor. İnsanlar diye hitap ettiğinde orada farklı kabileler var. Değil mi? Arap toplumu ciddi anlamda kabilelerden oluşuyor.
Evet.
O kabilelerin bir kısmını kendisi yüksek görüyor. mesela. Dolayısıyla siyasal eşitlik aslında bence demokrasinin en önemli boyutlarından birisidir. Ama bu fiiliyatta ne kadar geçerli? Hakikaten kanun önünde bir saray, ya bir kral, bir başkan ile dağdaki bir çoban eşit midir? Pratiğe baktığımız zaman. Bunun bütünüyle eşit olması sağlamak zor belki. Ama böyle bir ideal etrafında siyasetin yürütülmesi, siyasete böyle bakılması birçok imkanlar açıyor. Bunu Türkiye pratiğinde de görüyoruz. Yani işte Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan'ın toplumsal sınıf düzeyine baktığınız zaman toplumun en alt düzeyinde yer alan insanlar. Ama bu insanlar performanslarıyla, yetenekleriyle, mücadeleleriyle demokrasinin sağladığı bu siyasal eşitlik imkanından yararlanarak en üst düzeyde, değil mi, görev alma imkanına ulaşmış,
evet,
bulunuyorlar.
Evet, yani fırsat eşitliği
bu
diyebiliriz
da, evet,
biz buna.
Bu da siyasal eşitlik düşüncesinden kaynaklanıyor. Nitekim başta işte Demirel'e çoban silo diyerek tepki gösterenler oldu Türkiye'de, elitistlerin tepkisi. Veya Tayyip Erdoğan'a aynı şekilde Kasımpaşalı veya işte siz kim oluyorsunuz da dün geldiniz falan, bizi yöneteceksiniz, Türkiye'ye yön vereceksiniz, ne kolej mezunusunuz ne İngilizce biliyorsunuz gibi böyle tepkiler ortaya kondu. Ama bunun arkasında aslında siyasal eşitliğe inanmama düşüncesi var. Ama Türkiye'de bir biçimde demokraside siyasal eşitlik işlediği için fırsatlar sağlıyor. Türkiye'nin Karadeniz'inden de, doğusundan da, batısından da, Kürt de, Laz da, Çerkez de, fakir de, zengin de, herkes bir biçimde siyasal mobilizasyon içinde yer alıyor. Vekil oluyor, başkan oluyor, başka şeyler oluyor. O nedenle siyasal eşitlik aslında önemli.
Hocam buna yani bu fırsat eşitliği demek herhalde daha doğru
yani
değil
bu
mi?
Fırsat,
yani çünkü eşitlik kavramı belki hani adalet kavramı daha uygun da. Yani eşitlikten ziyade bir yola girince bu yarışı, evet, kazanma konusunda bir fırsat veriliyor aslında insanlara,
ya
değil
fırsat
mi?
Fırsat denebilir ama siyasal eşitlik denmesinin tabii bir şeyi var.
O da maaşeli vicdana veriliyor, onun kucağına itiliyor.
Bunun bir nedeni var. Yani orta çağda krallar ve belli aileler, soylu aileler olarak kabul ediliyordu. Yönetimler sadece bunlara münhasır kılınıyordu. Dolayısıyla siyasal eşitlik yoktu burada. Avrupa tarihine baktığımızda. Dolayısıyla Doğu tarihi de öyleydi. Şimdi yeni dönemde insanların yönetmesi için illa soylu ailelerden gelmesi gerekmiyor. Herkes yönetebilirlik potansiyeline sahiptir. Bu aslında çok önemli bir düşünce. İfade özgürlüğü demokraside önemli bir şey. Düşünceni açıkça söyleyebilmek, muhalefette bulunabilmek, hükümeti, devleti tartışabilmek, eleştirebilmek. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Ama büyük bir handikapı var şunun. Propagandizmle ifade özgürlüğü birbirine karıştırılıyor. Propaganda kitleleri yönetmek, yönlendirmek üzere olabildiğince aklı hiçe sayarak dogmatik bir takım fikirlerle, işte bir takım yalan bilgilerle,
gözü kapalı bir yönlendirme.
Evet, kamuoyunu yönlendirmedir propagandizm. Dolayısıyla propagandizm ifade özgürlüğüne girmez. Ama ifade özgürlüğü demokrasiler için önemli çünkü muhalefet imkanını sağlıyor. Devleti, yönetenleri, yöneticileri tartışıyor. Onlar yanlış yaptığı zaman yanlışlıklarını onlara gösteriyor ve onlar da yanlışlıklarından vazgeçme imkanına sahip olabiliyorlar. Muhalefet önemli, kurumsal bir muhalefet var. Daha önce tarihte genellikle isyanlarla süren bir muhalefet vardı. Ve bu isyanlar da toplumu çok büyük bir kaosa sürüklüyordu. Türkiye'de de bugün hala adeta bir isyan kültürüyle hareket ediliyor. Belki ikinci bölümde konuşacağız onu. Oysa demokraside isyan değil, siyasal partilerle muhalefet vardır. Seçimlerle muhalefet vardır. İşte seçimler 4 yılda, 5 yılda vesaire bir yapılır. Alternatif siyasi görüşleri savunanlar bir kadro haline gelirler. Bu kadrolar siyasi partiler etrafında birleşirler ve daha sonra kendi projelerini, yaklaşımlarını kamuoyuna sunarlar. Bu muhalefet aracılığıyla halk isterse, tercih ederse onları iktidara getirir. İktidarın değişmesi isyanla değil de muhalefetle ve seçimlerle gerçekleşir. Bu da topluma ve siyasete bir istikrar sağlar. Bir kaosa yer vermez. Çünkü isyanlar mesela Osmanlı'da da bakalım. Genç Osman'la ilgili mesela isyana bakalım veya işte Şeyh Bedrettin isyanına bakalım. Avrupa'da bu isyanlar çok daha fazladır. Dolayısıyla bunlar toplumları ve siyasi yapıları sarsmış. Ama demokraside bu muhalefetin daha sistematik bir biçimde yürümesi imkanı doğmuş. Siyasi partilerle yürüyor bunlar. Diğer bir özellik alternatif bilgilenme kaynaklarına sahip olmak aslında. Yani parametrelerinden bahsediyoruz. Farklı bilgilenme kaynakları. Kamuoyu tek bir kanalla bilgilendirilirse rahatlıkla bu kamuoyu yöneticiler tarafından veya güç merkezleri tarafından istenildiği biçimde yoğrulur ve istediği sonuç almak için de onlar bu bilgiyle, bu yoğurmayla biçimlendirilir. Farklı bilgi kaynakları olduğu zaman insanlar farklı seçenekler, farklı tercihler, düşünme, özgürlüğünü kullanma imkanlarına ulaşırlar. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman uzun süre bir devlet televizyonu vardı, değil mi?
Evet.
Devlet televizyonu işte Türkiye'den ve dünyadan haberler veriyordu ve kamuoyunu belli bir biçimde
yönlendiriyordu.
Ama Türkiye'de daha sonra farklı bilgilenme kaynakları oluştu. Televizyonlar, gazeteler, farklı gruplar, farklı yaklaşımlar. Bu da bir açıdan vatandaşın alternatif bilgilerle yönetime bakması, onu değerlendirmesi, yorumlaması gibi imkanlar getirdi. Anayasalar ve meclisler önemli demokraside.
Evet.
Cumhuriyet ve demokrasi mukayesesine gelecek olursak bu önemli.
Hocam aslında, bir ara vereceğiz. İsterseniz bunu bitirelim, evet. Ardından bir ara verelim. Buyurun hocam.
Madison'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bir tanımlamadır. ABD'deki siyasi çalkantıları sonlandırmak, oraya bir düzen vermek için. Siyaset teorisi açısından aslında temelde Republic kelimesi Latincedir. Romalılar kullanır, İtalyanlar kullanır. Re ilişki demektir. Public de kamu demektir. Kamu ilişkisi, halk ilişkisi,
halk
demektir.
Evet.
Demos ise demos kras. Grekçedir. Orada da Grekçedeki, yani Grekçede halk için demokrasi kullanılıyor. Latincede halk için republic kullanılıyor. Dolayısıyla ikisi birbirinden çok farklı anlamlar taşımaz. Bununla beraber fiiliyatı anlamak açısından kullanışlı bir ayrımdır bunlar. Örneğin işte Britanya'da, İngiltere'de monarşi yönetiyor ama parlamento var, demokrasi var. Fakat orada cumhuriyet yoktur. Dolayısıyla cumhuriyet daha çok yönetimin bir kişiyle temsil edilmesi değil, yönetime katılanlar tarafından tercih edildiği, seçildiği bir grup, bir meclis tarafından temsil edilmesidir cumhuriyet. İşte Fransa bir cumhuriyettir, monarşi gitmiştir. Demokrasi ile cumhuriyet beraber olursa mükemmel ve daha doğru bir şey olur. Hem monarşi yok Fransa'da ve Türkiye'de olduğu gibi, hem de halkın seçimlerle yönetimi seçmesi ve yine seçimlerle yönetimi yerinden etmesi durumu var. İnsan haklarına uygun davranma, yönetimin hukuk devletine uygun olması var. Bu demokrasiyi anlatıyor. Öte yandan tabii bahsettiğiniz, sıraladığınız şeyler var. Çin Halk Cumhuriyeti, işte Arap Sosyalist Cumhuriyeti gibi diktatörlerden oluşan ve adına cumhuriyetler denilen yönetimlerle karşılaşıyoruz. Bunların demokrasiyle ilişkisi yok. Çünkü görünürde meclisleri var, anayasaları var ama o bahsettiğimiz muhalefet, seçimler, bunların hiçbirisi yok. Bunlar olmadığı için de bunlara demokrasi deme şansımız ve imkanımız da yok tabii.
Oligarşi var burada, değil mi hocam?
Orada yani aslında evet,
bir oligarşi. Sınırlı aristokrat bir grup var, ya askeriye var, ordu var.
Ya bir grup, bir mezheple birleşen bir grup olabilir. Yani bugün Suriye'de olduğu gibi. Ya da bir ideolojiyle işte Bağızçılık gibi, Nasırçılık gibi. Bir ideolojiyle birleşen bir askeri grup.
Arap Cumhuriyetlerinin genel tavrı.
Veya işte Komünist Parti Çin Halk Cumhuriyeti'nde işte Çin Komünist Partisi vardır ve bir tek parti yönetir.
Yani hocam bir ideolojiye dayanmaması gerekiyor tam demokratik bir cumhuriyet olması için, değil mi?
Tabii demokrasi toplumdaki bütün ideolojilere katılım imkanı veren, onlardan birisiyle de özdeşleşmeyen bir siyasi rejimdir aslında.
Evet hocam, bu manada bizim cumhuriyet serüvenimiz aslında güzel bir örnek. Evet. Üzerinde konuşulduğu zaman birçok şey de fotoğraf da ortaya çıkabilir. Efendim bugün demokrasiyi konuşuyoruz. İlk bölümde demokrasinin menşei, genel olarak özellikleri, demokrasi cumhuriyet ayrımından bahsettik. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Bu bölümde de biraz kendi bizim toprakların, Türkiye'nin, Osmanlı'nın demokrasi serüveninden bahsedelim istiyorum hocam.
Evet.
Hocam şimdi demin de söyledik, hani bu demokratik olmayan cumhuriyetlerin bir hani genel özelliği de işte soyut bir takım şeylere bağlanması, ideolojilere bağlanması, evet, işte oligarşiye bağlanması, bir takım işte elitist gruplara bağlanması. Yani tam olarak böyle somut bir toplum iradesiyle buluşmayan, evet, cumhuriyetleri, evet, de demokratik olarak vasıflandırmamıştık. Evet. Ama bir taraftan da hani kendisini demokratik olarak vasıflandırdığı halde meşruiyetini yine bir, hı-hı, ideolojiye dayanarak alan, evet, cumhuriyetler de var ki bizim, evet, cumhuriyetimiz sanki böyle bir cumhuriyet. Yani Türkiye ideolojik bir devletle demokratik bir egemenliği birlikte sürdürmeye çalışan bir devlet, evet, görünümünde. Hocam Osmanlı'nın son dönemini göz önüne aldığımızda, hı-hı, işte demokrasiye, cumhuriyete geçiş çabalarını göz, evet, önüne aldığımızda, ardından yeni cumhuriyetimizle işte 1923 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığımızda ne tür badirelerden, evet, geçmiş bizim demokrasimiz acaba? Evet.
Tabii Türkiye'de aslında demokrasinin başlangıcını Osmanlı'nın hakikaten son dönemine götürmek gerekiyor. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde birinci meşrutiyette 1876'da Meclis-i Mebusan açılıyor. İşte kanuni esası, anayasa var. İkinci meşrutiyette 1908 yılında bunlar yeniden, yani işte kapatılmış, anayasa uygulanmıyor ve yeniden Meclis-i Mebusan açılıyor, seçimler yapılıyor, anayasa uygulanmaya başlıyor. Dolayısıyla halka giderek, millete giderek vekiller, mebuslar seçiliyor ve bir meclis oluşuyor. Bu dönemde hala monarşi var, fakat öte yandan demokrasiye ciddi bir uygulama imkanı veriliyor. Yani halka gidiliyor, oradan insanlar seçiliyor, meclis oluşuyor, toplumun sorunları tartışılıyor. Anayasa var, kanunlar var, tartışmalar var, muhalefet var, siyasi partiler var. Ama bunlar 1913 yılında, 12 yılında bu İttihat Terakki'nin mutlakçı bir rejime geçmesiyle beraber son buluyor. Fakat bir biçimde Türkiye teorik olarak bu tartışmaların içine giriyor. Belli bir pratiğe de ulaşıyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924'ten sonra birinci meclisin tasfiye edilmesi, tek bir partinin mecliste egemen hale gelmesi, demokrasisi olmayan bir cumhuriyet tecrübesine bizi götürüyor. Evet, monarşi yok, bunun yerine cumhuriyet var, fakat bu defada demokrasi yok. Neden demokrasi yok? Çünkü demokraside çok parti olur. Çok parti olmasının anlamı siyasi muhalefetin, siyasi tartışmanın, farklı siyasi görüşlerin iktidarda gündeme gelmesi manasına geliyor. Yine seçim sistemine baktığımız zaman bu demokrasinin seçim sistemiyle bağdaşan bir sistem değil. Halk kendi tercihiyle insanları seçerek iktidara getirip yine kendi tercihiyle iktidardakileri yerinden etmiyor. Mutlak tek parti iktidarı vardır. Bu mutlakiyetçi idare demokrasinin o bahsettiğimiz ana ilkelerini, işte düşünce özgürlüğünü, alternatif bilgilenme kaynaklarını, vatandaşların siyasi alana dahil edilmesi, memurların seçimle belirlenmesi, yani ana yönetimi temsil eden memurların seçimle belirlenmesi, bunların hiçbirisine rastlanmıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde biz demokrasisiz bir cumhuriyeti yaşıyoruz. Adeta o işte daha önce örneklerden bahsettiğimiz tek işte Komünist Parti'nin hükmettiği Çin Halk Cumhuriyeti veya Sovyetik rejimde aynı şekilde karşımıza çıkıyor.
Bağız rejimleri.
Bağız rejimi. Bunların hepsinde yine ideoloji çok belirgindir. Yani orada Bağızçılık, Nasırcılık ideolojileri var. Öbürlerinde komünizm ideolojisi var. Bizde de Kemalizm ideolojisi var. Bu ideolojilerle yönetim meşrulaştırılır. Halbuki yönetimin meşruluğu halkın rızasına dayanmasına bağlı. Bir başka boyut da bu demokrasi daha çok rasyonel demokrasi dediğimiz bir bakış açısıyla temellendiriliyor. Yani sizin dediğiniz gibi hani halka giderek, halkın rızasını alarak somut vatandaşların katılımına dayalı olarak meydana gelen bir demokrasi değil de işte evrensel bir takım ilkeler var. Bu evrensel ilkeleri biz devlet aracılığıyla getirdik, topluma dikte ediyoruz, empoze ediyoruz. Doğru olanlar bunlardır biçiminde bir tutum var. Kimisi buna rasyonel demokrasi diyor ama sonuçta bunun halk boyutu yoksa, halk bu siyasetin içinde yer almıyorsa, halkın talepleri, tercihleri meclise yansımıyorsa buna demokrasi deme imkanı yok. Ancak 45'lerden sonra bildiğimiz gibi Türkiye çoğulcu bir siyasi alana girmeye başlıyor. Demokrat Parti işte kuruluyor, farklı siyasi partiler kuruluyor. Siyasette bir rekabet ortaya çıkıyor. Böylece halk farklı siyasi görüşlerle karşılaşarak tercihte bulunabiliyor. Tek bir siyasi parti olduğu zaman halkın özgür iradesini kullanma imkanı yok. Çünkü bir tane önünüze koyuyor ve siz onu kabul ediyorsunuz. Buradan tercih söz konusu değil. Tercihin olmadığı yerde özgür irade de olmaz. Dolayısıyla çok partili sistemin demokrasiye geçişiyle beraber anılması çok önemli bir şey. Fakat yine de Türk demokrasisinin bu büyük dönüşümü tamamıyla ideolojiyi, resmi ideolojinin o hakimiyetini, cumhuriyet içindeki baskın özelliğini yok etmiyor, yerinde etmiyor. Buna yöneldiği zaman darbeler ortaya çıkıyor. Ve bu darbeler aracılığıyla yine aslında halkın iradesinin tam hakim olması engellenilmiş oluyor. Ve her 10 yılda bir açıdan halk kendisini siyasete dahil etmeye çalışırken elitler bunu siyasi alanın bozulması olarak görüyorlar. Kendi anlayışları çünkü ideolojileri yerinden edilecek. Bunun tehlikesini görüyorlar ve o nedenle ihtilaller aracılığıyla müdahale ediyorlar. Ve Türk demokrasisinin aslında gelişememesinin yeterince olgunlaşamamasının en önemli nedenlerinden birisi de bu ihtilallerdir. Fakat Türkiye tabii yani siyasi alanda bu oluyor ama toplumsal alanda da başka şeyler oluyor. Okuryazarlık artıyor, kentleşme artıyor. İnsanların kendi bireysel iradeleriyle karar verme özellikleri gün geçtikçe artıyor. O nedenle demokraside de, Türk demokrasisinde de değişmeler oluyor. İşte Özal dönemiyle beraber bunun somut önemli uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde 2002 yılından bu yana son 10 yılda Türk demokrasisinde çok büyük açılımlar ortaya çıkıyor. Mesela halk deyince şimdiye kadar Türkiye'de halk çok homojen bir ulus olarak tanımlanıyordu ve ulus demokrasisi vardı adeta. Oysa demokrasinin nesnesi halk. Demokrasinin nesnesi olan bu halk homojen değil, kendi içinde çoğulcu özellikler taşıyor. Dini anlayışlarıyla, cemaatleriyle, kavimleriyle, bölgeselleşmeleriyle, cinsiyet özellikleriyle çoğulcu olan bir yapıdır. Bu çoğulcu olan yapının kendisini iktidara yansıtmasına izin vermek demokrasinin çok önemli bir boyutu. Ve Türkiye'de işte 2009 yılındaki demokratik açılım, 2010 yılındaki işte kısmi anayasa değişimi, yine 2013 yılındaki demokratikleşme paketi, bütün bunları beraber düşündüğümüzde Türk demokrasisinin hakikaten çok büyük teorik olarak çok büyük aşamalar kaydetmiştir. Dediğimiz gibi bu bir defa toplumun içindeki farklılıkları onaylamıştır. Onların temsiline imkan vermiştir. Bunlar meclislerde, tartışmalarda, kanunlarda kendisini yansıtmaya başlamışlardır. Örneğin işte Kürtçe okuma, yazma, siyasi parti propagandasının yapılması, siyasi parti olarak temsili. Öte yandan işte din ve inanç konusuna baktığımızda cumhuriyetçi diyelim, cumhuriyet ayrı, cumhuriyetçilik ayrı aslında. Cumhuriyetçilik dediğimiz Türkiye'de bir bakıma kemalizmle bütünleştirilen cumhuriyet anlayışıdır. O cumhuriyet anlayışı da herkesi kucaklayan bir anlayış değil maalesef. Halbuki cumhuriyet, cumhur demek, çoğul bir meclisin yönetimine dayalı bir yönetim demek, rejim demek. Dolayısıyla cumhuriyet hepimizi kapsamalı, hepimize seslenmeli bu ülkede. İşte yeni dönemde diyelim mecliste başörtülülerin yer alması, inanç kimliklerinin daha rahat kamuoyunda tartışılması, konuşulması, mezhepler, cemaatler, Alevilik gibi bütün bunlar Türkiye'de demokrasinin hakikaten o ulusçu karakterinden uzaklaşıp daha çoğulcu bir karaktere doğru yöneldiğini anlatıyor bize.
Evet.
Bunlar da önemli gelişmeler.
Evet hocam, şimdi tabii bu toplumsal farklılaşma gerçekten riskli bir şey. Yani evet. Bugün belki demokrasi açısından da en çok eleştiri konusu yapılan bu. En son evet. İşte barış süreci diyelim işte ya da işte
çözüm süreci
diye PKK'yla yürütülen görüşmeler ya da işte Kürt sorununun ciddi bir şekilde ilk defa ele alınıyor olması.
Evet.
Söylenmeyenlerin söylendiği evet. Bir ortamdayız. Şimdi bu cumhuriyetler biraz toplumsal farklılaşmayı, işte toplumun parçalanması, işte dolayısıyla bir elden gitme, bir takım evet. emperyal güçlerin etkisi altına girme, bir tehlike çanının çaldığını söylüyorlar. Yani şu an Türkiye'de az önce sizin söylediğiniz gibi işte Kemalist bir ideolojiyle cumhuriyeti tanımlayanların en çok getirdiği eleştiri bu. Yani evet. bu kadar farklılaşma, farklı unsurlara, farklı dillere, farklı kültürlere bu kadar açılma, onlara çok fazla hayatiyet hakkı tanıma bizi parçalayacak, bizi bir tehlikeye Hı-hı. düşürecek diye bir eleştiri var. Demin de ifade etmiştim, hani o cumhuriyetlerin böyle bir homojenleştirme, bir işte monist, bir toplumu böyle bir tek tipleştirme, onun üzerinden hepimiz mutlu olalım, hepimiz evet. işte kardeşçe yaşıyoruz. Bir ideolojimiz var, bunun etrafında hep birlikte mutluca yaşıyoruz diye bir yaklaşımları var. Biz gerçekten bunu hazmettik mi? Mesela bizim laiklikle beraber yürüyen bir modernizm anlayışımız evet. vardı. Mesela laiklikle bu manada işte AK Parti'nin iktidara gelmesi, işte son yapılan bir takım düzenlemeler, anayasal düzenlemeler filan, bunlar gerçekten bir şey altına alındı mı, güvence altına alındı mı, yoksa işte yarın başka bir iktidar olsa, evet. işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa, bunlar yani şu an hazmedildi mi? Benim bu konuda biraz endişelerim evet. var. Özellikle bu farklılaşma, farklılıklara saygı, farklılıkların kendisini ifade edebilmesiyle laiklik konusunda hala sanki çözülmeden, hazmedilmeden rafa kaldırılmış problemler gibi görüyorum ben bunlar. Ne dersiniz hocam?
Şimdi tabii Türkiye uzun süre bu monist toplumsal anlayışın alışkanlıkları içinde yaşamış. Elitleri buna inanmış, siyaset yapıcıları buna inanmış, hayata böyle bakmışlar. Şimdi bu farklılıklar toplum içinde kendisini kamusal alana daha fazla taşıyınca, tartışma alanlarına taşıyınca onların çoğunu ürkütüyor. Başlangıçta çok daha büyük tepki gösteriyorlardı. Türkiye işgal ediliyor, meydanlara çıkalım, Türkiye'yi kurtaralım diye bağırıyorlardı. Yani bir 10 sene önceyi düşünelim. Ama zaman içinde MHP'nin bile mesela Kürt meselesiyle ilgili söylemi değişmeye başladı. CHP'nin bile değişmeye başladı. Dolayısıyla bu tartışmalar içinde aslında çok karşıt duran yapılar da yumuşamaya ve değişmeye başladılar. Toplumun gerçekliği bu. Bu gerçekliği artık bu küresel zamanlarda kapatarak, üstünü örterek, duymazlıktan gelerek yukarıdan monolitik bir siyaseti uygulamak ve sürdürmek mümkün değil. Ama Türkiye bu süreçte belli kaosları, belli kutuplaşmaları ve tartışmaları yaşıyor. Bunları aşmak için yeni adımlar atması gerekiyor. Bu yeni adımlar nedir? En başta işte yeni bir anayasanın yapılmasıdır mesela. Bu gelişmelerin, bu yeni adımların yeni bir anayasayla temellendirilerek güvence altına alınmasıdır. Türkiye'nin belki bugün yaşadığı en büyük, şu an yaşadığı tartışmaların önemli bir boyutu da bundan kaynaklanıyor. Ama biz hiçbir zaman korkularla sorunlarımızı çözemeyiz. Yani yıllarca Türkiye'de biz her Cumhuriyet Bayramı'nda, her diğer bayramlarda, tarih kitaplarımızda, millet idealitemizde sürekli işgaller ve kurtuluşlar dikotomisiyle konuştuk. Ama bunları aşmamız gerekiyor bizim. Elbette yani başka ülkelerin toplumumuzla ilgili, devletle ilgili, milletle ilgili hesapları olabilir. Ama biz bunları aşamayacak bir yetkinliğe sahip olmadığımızı söyleyemeyiz bugün yani. Türkiye hakikaten bugün daha önemli bir düzeye, bir varlığa ulaşmış bulunuyor. Sorunlarını aşabilir. Demokrasisini yalnız popülist bir demokrasi anlayışına bugün karşılaşıyoruz. En büyük Türkiye'deki demokrasiyi belki bekleyen tehlikelerden birisi bu. Demokrasi demek efendim halkın yönetimi, ama halkın yönetime nasıl katılacağının sistematiği bellidir. Nedir bu? Seçimlerdir. Değil mi? Nedir bu? Başkasına hakaret etmeden, yalan söylemeden eleştirmek, muhalefette bulunmaktır. Düşünme özgürlüğünü kullanmaktır. Bunun yerine biz daha böyle popülist bir anlamda yalanlar söyleyip kitleleri, kalabalıkları sokaklara döküp etrafa ateşe verip işte bak halk böyle istiyor diye bir yanılgı üretirsek bunun bir demokrasiyle alakası olmaz. Bu hakikaten burada sandık bir namustur, önemlidir. Bu seçimler önemli çünkü demokraside seçimlerle gelinir ve seçimlerle gidilir. Bunun dışında işte medya çok büyük bir güç. O nedenle işte demokrasinin beşinci kolu olarak medyadan bahsediliyor. Siyasi partiler yanında işte medyada önemli deniyor ama medya kitleleri manipüle etme açısından, popülist bir demokrasiyi gündeme getirme açısından çok büyük bir kudrete sahip bugün. Bunu kullanmaktan çekinmiyor. Bugün son yaşadığımız olaylarda da görüyoruz bunu. Evet. Bu Türk demokrasisi açısından çok tehlikeli bir şey aslında. Çünkü halkın iradesini halkı sokağa dökerek ifade edeceğini söylemek çok büyük bir yanlışlık. Bu bir isyan kültürünü aslında hatırlatıyor.
Dünyada da böyle değil mi hocam?
Yani dünyada da insanlar sokaklara herhangi bir konuda memnun değillerse mitinglerini yaparlar, sloganlarını atarlar, mesajlarını verirler ve sonra evlerine çekilirler. İktidarı, sistemi, belediye başkanını vesaire değiştirmek için seçime giderler. Seçimle olur bu. İngiltere'de de bu böyle, Almanya'da da bu böyle, Fransa'da da bu böyle. Ama Muz Cumhuriyetlerinde bu böyle olmayabilir. Yani Muz Cumhuriyetlerinde herhangi bir istihbarat örgütü geçiyor, örgüt diyor, kitlelere sokağa döküyor, ateşe veriyor, ondan sonra iktidarları istifaya zorluyor ve değiştiriyor. Bak halk geldi, değiştirdi. Bu halk değiştirmesi değildir. Bu bütünüyle bir isyan kültürüdür. Bu isyan kültürü maalesef bugün İslam dünyasında çok ciddi bir sorundur. İşliyor, devam ediyor belli oranlarda. Ya bu sokak eylemleriyle yönetimleri değiştirmek veya askeri darbeler yaparak değiştirmek. İki yöntem çok kullanılıyor İslam dünyasında. Türkiye demokrasisi de bugün mesela askeri müdahalelerden ciddi anlamda belli oranlarda uzaklaşmış bulunuyor. Belki Ergenekon soruşturması bunun önünü işte kapatan önemli bir girişimdi ve diğer işte demokraside yeni kanunların çıkması, olgunlaşması. Ama bu sokak eylemleri halkın büyük propagandalarla sokağa dökerek, etrafı ateşe vererek, kırıp dökerek demokrasiyi işte değiştirme talebinde bulunmak gibi bir tehlikeyle Türkiye bugün hala yüz yüze. Bu bir isyan kültürüdür dediğimiz gibi. İsyan kültürünü harekete geçirmek toplumu sürümleştirmektir. Toplumu düşünmek değildir. Milleti düşünmek değildir. Çünkü sokaklara çıktığınız zaman, sloganlar attığınız zaman siz bir sandığa giderken kullandığınız bireysel iradeyi orada kullanamazsınız. Siz orada kalabalığın bir parçasısınız. Karabalığın kolektif bilinci neyse öyle hareket edersiniz.
Kitlenin psikolojisine
yani biliyorsunuz. Yani bunu en iyi Hitler yaptı bir dönem aynı zamanda. Çok büyük toplumsal değişme dönemlerinde ortaya çıkar. Devrimlerde de olur bu. Ama aynı zamanda Hitler örneğinde de olabilir bu. Oysa demokrasi devrimle alakası olmayan bir şeydir. Demokratik devrim kavramını da yıllarca Türkiye'de Türk demokrasisi için sol aydınlar kullandı. Junta'dan yana olan aydınlar kullandı. Mesela 12 Mart'ta böyle bir junta oluşturdular ve yapamadılar demokratik devrimlerini. Demokrasi devrimle olmaz zaten. Çünkü her devrim bir biçimde halkı yok sayarak ciddi anlamda değişimler yapmak demektir. Demokrasi ise halkın taleplerine uygun bir biçimde seçimlere giderek halkın istediği kişiyi seçmesi, istediği kişiyi iktidardan alması manasına geliyor.
Hocam bir de son olarak süremiz de doldu. Bu kuvvetler ayrılığı hem cumhuriyetin hem de demokrasinin, ki cumhuriyetin değil de daha çok işte demokratik yürütmelerde bu kuvvetler ayrılığına da çok vurguda bulunuluyor. Evet. Şu an ülkemizin de içinden geçtiği sıkıntılı, sancılı sürece baktığımız zaman bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Mesela yargının bağımsızlığı, otonom olması ya da işte bir takım zümrelere, gruplara evet. dayandırılması, böyle bir tehlike de taşıyor.
Şimdi Türkiye ciddi bir paradoks yaşıyor. Yani bir yandan evet, kuvvetler ayrılığı demokrasinin vazgeçilmez temelleridir. Yani bunu bütün Avrupa'daki siyaset bilimi tarihine baktığımızda Montesquieu'dan John Locke'a kadar hepsi ortaya koyuyor. Pratiğinde de bunları görüyoruz aynı şekilde. Kuvvetler ayrılığı önemli. Fakat Türkiye'de yani işte yürütme kuvvetler ayrılığında yargıya müdahale ediyor deniyor. Fakat bu kuvvetler ayrılığında yargı da kendi içinde çeşitli gruplarla, çeşitli örgütlenmelerle, kabilevi tarzda bir yapılanmaya doğru gitmiş bulunuyorlarsa böyle bir yargıdan doğru adil sonuçlar çıkacağını beklemek de zor bir şey. Ve Türkiye'de de maalesef yaşanan bugün bu yani. Yargı en bağımsız, en özerk, en adalete uygun bir biçimde hareket etmesi gereken bir parçadır. Çünkü toplumun adaletle yönetilmesini sağlama konusunda en önemli bir yapıdır. Ama bu yargı eğer bir klikleşme içindeyse, bir hizipleşme içindeyse bu yargıdan objektif bir yargı, objektif bir adalet çıkacağını beklemek de zor. Nitekim uygulanan pratiklere baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani daha çok siyasal iktidara karşı tavır alan bir takım grupların beklentilerine göre operasyonlar yapmaya çalışan bir yargıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla iktidarla çatışma içinde olan bir grubun savaşına taraf olarak hareket ediyor yargı burada. Bu hakikaten korkunç bir şey yani. Ondan dolayı da yürütme burada yargıya müdahale etme gibi bir tutuma yöneliyor.
Bu da demokrasilerde olmayacak bir şey deniyor.
Olmayacak bir şey bu.
Sanki
doğru.
Bu sanki bir açık yani. Gibi. Bilmiyorum. Bu ben Türkiye'nin son yaşadığımız ciddi bir olaylar. Sorunu.
Daha önce Türkiye'de bu yargıyı işte diyelim askeri irade daha çok düzenliyordu bunu. Kemalizm ideolojisine göre düzenleniyordu. Kemalizm ideolojisine göre düzenlendiği için de yasamada halkın seçtiği temsilcilerin ortaya koydukları herhangi bir irade Kemalizmle çatıştığı zaman bu savcıları harekete geçiriyordu. Başörtü olaylarında gördük bunu. Ve engelliyorlardı. Yargının kanun koyma yetkisi yokken, yasama yetkisi yokken yasamada bulunuyordu. Bugün de bu Kemalizmin yargıdaki tasfiyesi yerine bu defa bir klikle, bir hiziple bütünleşen bir yargısal durumla karşılaşıyoruz. Evet. Bu da o yargının objektif çalışmasını engelleyen ciddi bir şey, ciddi bir durum.
Evet. Hocam çok mesele var konuşacak ancak süremiz doldu. İnşallah haftaya hocam bugün giremediğimiz İslam ve demokrasi meselesine devam edelim. Arzusu İnşallah. İçerisindeyim ben, siz de uygun görürseniz. İnşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya demokrasiyi konuşmaya devam edeceğiz. İslam ve demokrasi olacak haftaya konumuz. İnşallah görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim. Evet.